Ayrım 5. Tek. Hakan Nordic. Sayfa 57. 12. Bölüm. DM metrodan çıktığında telefonunda Robert'tan bir mesaj vardı. Beni hemen ara. İsim listesinden Robert'ı tuşladı. Ne o, önemli bir gelişme mi oldu? Önemli mi bilmiyorum ama McBride'ın bilgisayarında bir takım fotoğraflar bulduk. Nasıl fotoğraflar? Genç erkeklerle, hatta çocuklarla birlikte çekilmiş, fazla samimi bozlar. Herifte her numara varmış desene. Arkadaki manzaradan bazı fotoğrafların İstanbul'da çekildiği anlaşılıyor. İnternetten de karşılaştırdım. Ama diğer fotoğraflardan emin olamadım. Bir göz atıp eğer Türkiye'de çekilmişlerse nerelerde çekildiğini anlayabilir misin? Bir de biliyorum ufak ihtimal ama fotoğraflardaki kişilerden belki de tanıdığım biri çıkabilir. Tamam, bakarım. CD'de yollatıyorum. Bakar bakmaz hemen haber ver. Yarım saat sonra evdeyim, oraya yollat. Sende yeni bir haber var mı? Tekin Alp ile görüştüm ama sen de gitmişsin adama zaten. Öyle gerekti, bana fazla bir şey anlatmadı. McBride ile ilgili yeni bir şeyler öğrenebildin mi? Dikkatimi çeken tek şey oldu. Beni McBride ile tanıştırdığında adamla çok samimiydi. Şimdi ise utanmasa tanımıyordum diyecek gibiydi. Belki de McBride'ın genç oğlanlara merakının ortaya çıkması Tekin Alp gibi dindar birini rahatsız etmiştir. Tamam da Tekin Alp McBride'ın bu tarafını bilmiyordur herhalde, yoksa sen mi söyledin? Doğrudan söylemesem de sorduğum bazı sorulardan adam durumu anladı sanırım. DM eve girdikten 10 dakika sonra aşağıdaki kapı görevlisi aradı. Bir polis sizi görmek istiyor. Yukarı gönderin lütfen. 3 dakika sonra üniformalı bir polis DM'nin dairesinin kapısını çaldı ve getirdiği zarfı teslim etti. DM zarfı açtı, içindeki CD'yi dizüstü bilgisayarına yerleştirdi ve fotoğraflara tıkladı. İlk fotoğrafta McBride genç bir çocuğun omzuna kolunu atmıştı. Hafif kaykılmış bir şekilde oturuyorlardı ve alkollü oldukları belliydi. Üstleri çıplaktı, pantolonlarını çıkarmamışlardı. Ama oğlanın kemeri çözülmüş ve fermuarı açılmıştı. Arkalarındaki pencereden Kız Kulesi seçiliyordu. Anlaşıldığı kadarıyla Üsküdar civarında bir evdeydiler. Fotoğrafların birçoğunda aynı delikanlıyla bazen evde, bazen dışarıda, fazlasıyla samimi pozlardaydılar. İstanbul'da çekilmiş ve diğerlerinden farklı olan tek fotoğrafta da McBride kendi yaşına yakın bir adam ve genç başka biri olanla Boğaz'da bir lokantada yemek yerken görülüyordu. Bunun haricinde Bangkok olduğunu düşündüğü bir yerde çok daha küçük yaşta çocuklarla çekilmiş bir sürü iğrenç fotoğraf daha vardı. Tam Robert'ı arayacakken telefon çaldı. Arayan Kemal'di. DM dindar olmamasına rağmen "Allah'ım inşallah iyi bir haberdir" diye mırıldanarak telefonu açtı. Kemal bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da "Abi çok korkunç, çok korkunç" diye tekrarlıyordu. Haberin kötü olduğu belliydi. DM susup bekledi. James'in cesedini bu sabaha karşı bulmuşlar. Sur dibinde bir yerde. Melisa'nın tanıdığı komiser Mahir haber vermiş. Ceset çırılçıplakmış. DM nefes almakta zorlanıyordu. Yatağın yanına yere çöktü. Ne konuşabiliyor ne de nefes alabiliyordu. "Kemal abi, orada mısın?" diye 2-3 kere tekrarladıktan sonra DM zorlukla konuşabildi. "Kim yapmış belli mi?" "Belli değil ama göğsüne bıçakla 'İbneliğin sonu budur' ya da 'İbnelere ölüm' gibi bir şey kazımışlar. Bir de penisini dörde bölmüşler." "Ne?" "Anladığım kadarıyla vücuttan ayırmadan dikine 4 parçaya bölmüşler. Komiser Mahir'in söylediğine göre geçen yıl aynı bu şekilde bir gay bar sahibi öldürülmüş. Polis aynı kişilerin yaptığını düşünüyor. Yazılan yazı ve penisin kesilmesi iki olayda da aynıymış. Gay düşmanı birileri yapmış gibi görünüyor."
"James gay değildi ki."
"Biliyorum, ben de anlayamadım."
"James'in gay olmadığını ikimiz de biliyoruz. Başka bir nedenden öldürüldüğü kesin. Polis başka neler söylemiş?"
"Bütün bildiğim bu kadar. Bunları da Melisa'dan telefonda öğrendim. Çok üzgünüm abi. Sizin kardeş gibi olduğunuzu biliyorum. Başın sağ olsun. Benden istediğin bir şey var mı?"
"DM sağ ol Kemal. Şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Ben seni sonra ararım" dedi ve telefonu kapattı. Bir saat kadar çöktüğü yerden kalkamadı. Doğduğundan beri hiç bu kadar ağlamamıştı. Bir süre hıçkırıyor, nefesi tamamen kesilecek gibi olunca biraz sakinleşiyor. O zaman da gözyaşları musluktan akar gibi durmamacasına akıyordu. Bunlar olurken de James'le üniversite günleri, birlikte çıktıkları seyahatler, sabahlara kadar dertleşmeleri, tartışmaları, barlarda sabahlamaları gözünün önünden gitmiyordu. Ölen James ama onun hayatı benim gözümün önünden geçiyor diye düşündü. Bir saat sonra gözyaşları biraz azaldı, duşa girdi, soğuk suyu açtı. Bir süre duşun altında öylece durdu. Şimdi de beyni tamamen boşalmıştı ve hiçbir şey düşünemiyordu. Titremeye başladığını fark etti ama sıcak suyu açmadı. Soğuktan canı acısını istiyordu ama su yeteri kadar soğuk değildi. Bu sefer de sıcak suyu sonuna kadar açtı. Bir anda bütün vücudunun yandığını hissetti. Gerçekten de canı acımıştı. Duştan çıktı. Janice'e nasıl haber verecekti? Ecza dolabını açtı. Uzun zamandır kullanmadığı Xanax kutusundan 2 Xanax aldı. Vodka şişesini açtı ve koltuğa çöktü. 2 saat ve yarım şişe vodka'dan sonra Janice'in numarasını tuşladı ve hayatının en zor telefon görüşmesini yaptı. Zaten 1-2 kelime söyledikten sonra Janice konuşamadığından telefonu eşi Luke aldı. DM kısaca James'in bir cinayete kurban gittiğini, detayların belli olmadığını öğrenince arayacağını söylemekle ve başsağlığı dilemekle yetindi. Ondan sonraki 2 gün hiç evden çıkmadı ve telefonlara cevap vermedi. Sızana kadar içti, üstünü değiştirmeden sızdığı yerde uyudu. Uyanınca tuvaletini yapıp kusup tekrar sızana kadar içmeye devam etti. 2 gün sonra evde bir damla içki kalmamıştı. Kusmaktan gırtlağı yanıyor, başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Yemek olarak da sadece kuru ekmek, biraz peynir ve cips yemişti. Saate baktı, 14.30'u gösteriyordu. Son 12 saati halının üzerinde uyuyarak geçirdiğini anladı. Zorlukla ayağa kalktı, başı dönüyordu. Yalpalayarak duşa girdi. 15 dakika kadar soğuk suyun altında durarak kendine geldi. Arka arkaya 2 kahve içti, 2 aspirin aldı. Ardından zorla bir parça ekmekle biraz peyniri yutmaya çalıştı. Televizyonu açtı. 1 saat kadar ne izlediğinin farkına varmadan ekrana baktı. Başının ağrısı biraz hafifleyince Kemal'i aradı. "Abi çok merak ettim, defalarca aradım. Neden telefona cevap vermiyorsun?" "Kusura bakma Kemalciğim, açamadım. Şimdi biraz kendime geldim. Bir gelişme var mı?" "Katili buldular mı diye soruyorsan, dün Melisa ile gene emniyete gittik. Ama anladığımız kadarıyla hiçbir gelişme yok. Daha önce de söylediğim gibi, geçen yıl benzer bir cinayet işlenmiş. Onun faili de yakalanamamış. James Amerikalı ve gazeteci olduğu için konsolosluk devreye girdi. Belki bu işleri biraz hızlandırabilir. Ama benim fikrimi sorarsan pek ümitli değilim." "Lütfen yeni bir şey öğrenirsen veya yeni bir gelişme olursa hemen beni ara." "Sen hiç merak etme. Melisa ve ben devamlı takip ediyoruz. Anında haber veririz." DM'nin hem cep telefonunda hem de evdeki telesekreterde sayamadığı kadar çok mesaj vardı. Çoğu dergiye ve Lean'e ait numaralardı. İstanbul'a gitmesi gerekiyordu. Burada oturup hiçbir şey yapmadan bekleyemezdi. Önce dergiye uğrayıp Lean ile konuşmalıydı. Giyindi, aceleyle çıktı. Asansördeki aynada tıraş olmadığını fark etti. Yüzü alkolden, açlıktan ve ağlamaktan felaket görünüyordu. Yol boyunca kadına neler uyduracağının provasını yaptı. 13. Bölüm. Cesedi gömdüğü çukurun üzerindeki beton tamamen kurumuştu. Ufak bir tümsek vardı ama bunu da özellikle yapmıştı. Mezar olduğu anlaşılsın istiyordu. Tümseğin tam ortasına kurşunları dizmeye başladı. Bitirince geri çekilip baktı. Evet, yapmayı planladığı şey için etkileyici bir görüntüydü. Bahçeye çıktı. Köpek onu görünce hemen doğruldu ve yanına geldi. Kalın bir zincirle bağlıydı. Köpeğin zincirini çözdü ve tasmasından tutarak bodruma indirdi. Köpeği yapacağı iş için sıfırdan yarattığını söylemek yanlış olmazdı. Köpek cinslerini araştırmış ve Doberman'ın yapacağı iş için en uygun cins olduğuna karar vermişti. Aylardır köpeği eğitiyordu. Üstelik sporcuların kullandığı hormonlar sayesinde kasları müthiş gelişmiş ve olağanüstü güçlü bir hayvan yetiştirmişti. Köpek hem çok vahşi hem de çok akıllıydı. Her komutu kısa sürede öğrenebiliyordu. Pek yakında en tehlikeli silahtan daha öldürücü bir hale gelecekti. İlk kurban üzerinde çalışırken hayvan kendinden bekleneni mükemmel bir şekilde yerine getirmişti. Şimdiki eğitimde de birden fazla komutu arka arkaya yerine getirmeyi öğreniyordu. Ortada duran sandalyenin üzerinde bez, sünger ve polyester kullanılarak yapılmış ve bazı eklemleri özel olarak güçlendirilmiş bir manken vardı. Köpeğin tasmasını çözdü, bir diye bağırdı. Köpek ok gibi fırladı ve dişlerini mankenin tam aşil tendon olması gereken yerine geçirdi. O kadar güçlüydü ki tek bir çene hareketiyle büyük bir parça kopartırken aynı zamanda 1.80 boyundaki mankeni 2 metre kadar ileri fırlatmıştı. Tabii manken sadece 12 kilo civarındaydı. 80-90 kilo ağırlığında birine aynı şekilde saldırdığında muhtemelen duvara fırlatamayacaktı. Ama özel olarak belirlenmiş noktalardan parçalar kopartabilecekti. Köpeğin ikinci kademe eğitimin amaçlarından biri de buydu. Şimdilik saldırı noktaları biraz şaşıyordu. Çok önemli kaymalar değildi. Ama gene de 5 santim aşağı veya 5 santim yukarı saldırması, koparacağı damarın farklı olmasını, dolayısıyla akan kanın hızını ve acının derecesini etkileyecekti. Köpek gayet hızlı öğrendiği için biraz daha çalışmayla bütün bunlar tam istediği hale gelecekti. İlk kurban farklı pozisyonda bağlı olduğundan ve üzerinde farklı şekilde çalıştığından bu belirli noktaları parçalatma testini onun üzerinde denememişti. Duvarın dibindeki manken parçalarını toplayıp büyük çöp torbalarına doldurmaya başladı. 14. Bölüm. DM dergiye gelince Lee'ne görünmeden hemen Dan'in odasına girdi. Dan'in kaç gündür neredeydi, meraktan öldük. İnsan bir telefon eder fırçalamalarını, çok önemli bir şey oldu diyerek kesti. James İstanbul'da öldürüldü. Dan, DM kadar yakın arkadaş olmasa da James'i tanır ve severdi. Birden koltuğuna çöktü. Özür dilerim, bilemezdim, çok üzüldüm, çok üzüldüm. Gözleri yaşarmıştı, gözlüğünü çıkartıp gözlerini sildi. Ne zaman olmuş? DM kesin gününü bilmiyorum diye başlayıp duyduklarını kısaca anlattı. Senden çok önemli bir ricam var. Burada eli kolu bağlı oturup bekleyemem. İstanbul'a gidiyorum. Lee'ni ikna etmek için bir formül bulup beni desteklemeni istiyorum. Yakın bir arkadaşım başbakanın bir danışmanını iyi tanıyor ve bana röportaj ayarlayacağına söz verdi. Biliyorsun yakında başbakanın ABD seyahati var ve başkan Obama ile görüşecek. Böyle bir röportaj bizim gibi bir dergi için çok yararlı olabilir. Dan DM'yi çok iyi tanıdığından aslında ortada ne tanıdık ne danışman ne de randevu olmadığını biliyordu. Diğer taraftansa DM'nin ne kadar iyi bir gazeteci olduğunu ve Türkiye'de önemli mevkilerde tanıdıkları sayesinde eğer işin peşine düşerse bu röportajı ayarlayabileceğini de. Ama gitmesinin tek nedeninin James'in katilinin peşine düşmek olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Ve Dan iyi bir insan ve iyi bir dost olduğundan bu yarı yalanı destekleyecekti tabii ki. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Bir iki ufak işi halledip mümkünse yarın gideceğim. Lee'nin ile ben konuşurum. 3 gündür seni bulamadığı için çıldırmış durumda. Kovmaktan bile bahsediyor. Sen ona görünmeden çık, ben sana haber vereceğim. DM teşekkür edip Lee'nin odasının önünden geçmeden arka kapıdan sıvıştı. Eve dönüp hızla toparlanması gerekiyordu. Yarım saat sonra tam metrodan çıkarken telefonu çaldı. Arayan Dan'dı. Lee neredeyse beni de kovacaktı. Son durum şu. Hem Ankara'daki ABD sefiri hem Dışişleri Bakanı hem de olabilirse Başbakan'la görüşeceksin. Başbakan hariç bütün randevular ayarlanmış dedim. Biraz abartmışsın. Başka çarem yoktu. Başbakan'la randevu için cevap beklemen de sana orada daha uzun kalman için zaman kazandıracak. Sen bir tanesin. Tamam, tamam, teşekküre gerek yok. James için yapıyorum bunu. Dan DM'nin James'e ne olduğunu bulmadan dönmeyeceğini biliyordu. O yüzden zaman kazanmasını sağlamıştı. Bilet işini Angie ile hallet. Angie Dan'in her işini halleden canavar sekreteriydi. 15. Bölüm. DM eve girdiğinde telesekreterin ışığı devamlı yanıp sönüyordu. Ev telefonundan aramakta ısrar eden çok az kişi kalmıştı. Mesajları kontrol edince iki defa annesinin aradığını gördü. Her sene olduğu gibi gene 2 haftalığına New York'a gelmişti. DM genellikle 3-4 mesaj görmeden onu aramazdı. Annesiyle ilişkisi hep çok problemli olmuştu. Hayatı kendisiyle en ufak ortak noktası olmayan bu kadını idare etmeye çalışmakla geçmişti. Sadece DM değil, babası da annesiyle taban tabana zıt karakterde bir adamdı. Annesiyle babası çok genç yaşta, hormonlarının tavan yaptığı yıllarda tanışıp da hemen çiftleşip yavrulamasalardı ne kadar iyi olurdu. DM o zaman doğmamış olurdum ve muhtemelen çok daha huzurlu bir ölü hayatım olurdu diye dalga geçerdi. Babası Max Üniversite'de tanıştığı güzel Türk kızı Deniz'e ilk görüşte vurulmuş ve tanıştıktan 6 ay sonra evlenmişlerdi. Evlendikten 8 ay sonra da DM dünyaya gelmişti. Zaten çocuğun ismi bile ikilinin çatışmacı, inatçı ve tavizsiz kişiliklerini gayet iyi açıklıyordu. Ortak bir isimle anlaşamayınca kadın kendi ismi olan Deniz isminde ısrar etmiş, adam da madem senin ismin o kadar önemli, ben de kendi ismimde ısrar ediyorum diye tutturmuş, bir de üstüne büyük babasının Marlon Brando hayranlığı yüzünden kendi soyadını değiştirerek aldığı iddialı Brando soyadı eklenince, Duya'nın asla unutamadığı Deniz Max Brando ismi ortaya çıkmıştı. Yuvadaki ilk günden itibaren diğer çocukların ismiyle dalga geçmesinden ve özellikle Marlon Brando akraban mı sorularından bıkıp 6 yaşından itibaren herkese kendini DM olarak tanıtıp bu sinir bozucu sorulardan bir ölçüde kurtulmayı başarmıştı. Resmi daireler, havaalanları gibi nüfus kağıdındaki ismini kullanması gereken her yerde ülkesine göre ya Deniz ya da Max'i yüksek sesle söyleyip soyadını da anlaşılmaz bir şekilde mırıldanarak durumu kurtarmaya çalışırdı. Anne babasının ilişkisinde ilk heyecan azalıp seksle sıradanlaşınca her şey hızla kötüye gitmişti. Sonrası malum. Her ne kadar farklı kültürlerin uyumsuzluğu diye yorumlansa da aslında farklı kişiliklerin uyumsuzluğu yüzünden evlilik gittikçe artan gerginliklerle gene de 7 yıl sürmüş ve sonunda boşanmışlardı. Deniz Hanım Türk konsolosluğunda bir davette tanıştığı ve hem İstanbul hem de New York'ta ofisleri olan çok zengin bir Türk tekstilciye aşık olup bir süre sonra onunla birlikte Türkiye'de yaşamaya karar vermişti. Adamın adı Melih Varlıklıydı. DM annesi için hep herifin soyadına tutuldu herhalde diye düşünürdü. Ya da kadın tesadüfen çarpıcı soyadlı adamlara aşık oluyordu. Brando ve Varlıklı. Fakat bu seferki yıldırım aşkındaki en önemli nokta, yeni koca Melih'in zengin olmasının yanı sıra aynı Deniz Hanım gibi kumar tutkunu da olmasıydı. Deniz gençliğinde gerçekten çok sıra dışı güzellikte bir kadındı. Kumar tutkusu da babasından miras kalmış ama kadın bu tutkuyu üniversite yıllarına kadar kontrol altında tutmayı becermişti. Max ile evlenip kocası biraz para kazanmaya başlayınca da Deniz çalışmanın kendine göre olmadığına karar vermiş ve önce 2-3 kadın arkadaşıyla eğlence amaçlı başlattığı kumar partilerini 2 senenin sonunda Max'ten gizli hafta arası Atlantic City'ye günübirlik kumar turları yapmaya kadar vardırmıştı. Max ev sahibinden aldığı bir telefonla kiranın 2 aydır ödenmediğini öğrenince büyük bir kavga çıkarmış, Deniz de mutfak masrafına ve kiraya harcanması gereken paraların nereye uçtuğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. Deniz kumarı bırakmaya söz verince ilişkileri bir süreliğine düzelir gibi olmuştu. Ama bir süre sonra dayanamayıp gizli gizli tekrar oynamaya başlamış, sonunda bir gece misafirlerin önünde edilen kayıp gümüş takımlar nerede kavgasıyla Deniz'in nikahta hediye gelen gümüşleri satıp kumara yatırdığı ortaya çıkmıştı. Max ya kumar ya ben diye resti çekince Deniz mecburen Atlantic City seferlerine son vermişti. Kadın kaybolan gümüşler kavgasından kısa bir süre sonra da Melih Varlıklı'yla tanışmıştı. Max Türkçe konuşmalara dahil olamadığı için Türk konsolosluğunun davetlerine katılmaktan vazgeçeli epey olmuştu. Deniz de her zamanki gibi davete yalnız katılmış ve karşısına Melih Varlıklı çıkmıştı. Deniz Varlıklı'yla tanışınca adamın varlığının bir kısmını da Atlantic City'de yemek hiç fena olmaz diye düşünmüş olmalıydı ki 3 günde Varlıklı'nın evine kapağı atıvermişti. Max her ne kadar sık kavga etseler de Deniz evden gidince karısını ne kadar sevdiğinin farkına varmış ve de umulmadık bir şekilde yıkılmıştı. Eve dön çağrıları ve barışma önerileri netice vermeyince de umudunu kesmiş ve kısa bir depresyondan sonra işine sarılıp ayakta kalmayı becermişti. Başkası olsa çocuğu vermemek için direnirdi. Ama Max hem psikolog hem de iyi bir insan olduğu için fazla sorun çıkarmadan hem boşanmaya hem de çocuğu Türkiye'ye göndermeye razı olmuştu. DM çocukluğundan beri bir taraftan babasının boşanma gerilimini çocuğuna yaşatmamak için yaptığı fedakarlığı takdir eder, bir taraftan da neden beni yollamamak için direnmedi diye kızardı. Ergenlik çağını babasının yanında geçirmiş olsa çok daha dengeli ve başarılı bir insan olabileceğini düşünür, bunu düşününce de babasını suçlardı. DM'ye göre deniz gibilerine karşı iyi olmak saflık ve zayıflıktı. Öte yandan Amerika'da doğup ardından gençlik yıllarını İstanbul'da büyük bir ailede, rahat şartlarda, üstelik de kumarbazlar, üç kağıtçı zengin iş adamları, mafya babaları, yaşlı tonton teyzeler, uşaklar ve hizmetçiler arasında son derece renkli bir ortamda ve tamamen farklı bir kültür içinde geçirmiş olmasının kendisine müthiş bir hayat tecrübesi kazandırdığını da bilirdi. Bu zengin hayat tecrübesi sayesinde dünyanın her ülkesinde batakhanelerden zengin köşklerine, savaş alanlarından başkanlık saraylarına kadar her ortama kolaylıkla uyum sağlayabilmişti. Boğaz'da bir yalıda Fransız sefiriyle yemek yedikten bir saat sonra bir kumarhanedeki oyun masasının yanında oturup en ünlü mafya babasıyla annesinin kumar oynamasını izleyebilen kaç çocuk vardı. Hem bu farklı ortamları izler, oradaki farklı kuralları öğrenir, evde ve kumarhanede konuşulan dildeki sözcükler nezaket veya nezaketsizlik kuralları ve vücut dili tamamen farklıydı. Hem de bu iki alemden de nefret ederdi. Çünkü ne yapmacık burjuva çevresinde ne de kumarhanelerdeki fırıldak iş adamları ve mafya babaları arasında kendini rahat hissederdi. DM ilkokul, ortaokul ve liseyi Deniz ve Melih Varlıklı'nın yanında İstanbul'da okumuş ama üniversite için tekrar Amerika'ya dönmüştü. Gazetecilik diplomasını alınca Türkiye'ye dönüp bir süre çalışmış ve 2 yıl sonra çalıştığı gazetenin Washington muhabiri olarak ABD'ye yollanmıştı. Sık sık Doğu ile Batı arasındaki asıl köprü benim diye düşünürdü. Hem Doğu'nun hem Batı'nın nimetlerine düşkün ama iki tarafın da eksikliklerini görebilen biriydi. İki tarafında hem iyi hem de kötü taraflarının bir ölçüde kendi kişiliğinde birleştiğini de bilirdi. Üniversite yıllarında Amerikalı sarışınlara doğulu gizemli erkek tarafını, Türkiye'li ve Orta Doğulu kızlara da Amerikalı tarafını öne çıkararak çapkınlıkta da epey başarılı olmuştu. Bunları aklından geçirip annesini arayıp aramamaya karar vermeye çalışırken telefon tekrar çaldı. Gene annesi arıyordu, isteksizce telefonu açtı. ''Oğlum kaç defa mesaj bıraktım, niye aramıyorsun? New York'a geldiğimizden beri bir kere gördük seni sadece.'' DM içinden o bile fazla geldi diye geçirdi. Çok meşguldüm dese de sesinden yalan söylediği belli olacaktı. Aramak istemedim dese tartışma çıkacaktı. Bir de üstelik arkadaşlarımın çocukları her gün arıyorlar. ''Sen niye böylesin?'' tiradına katlanmak zorunda kalacaktı. Cevap olarak sen annelik mi yaptın da şimdi ilgi bekliyorsun diyebilirdi. Karşılığında ben neyi eksik yaptım cevabı gelirdi hemen. Ondan sonra da bir anne olarak yaptıklarını ya da daha doğrusu yapamadıklarını saymak 20 gün sürer dememek için konuyu değiştirmek zorunda kalırdı muhtemelen. Kadının en sinir bozucu tarafı değil çocuk, akvaryumda balık bakmaktan bile aciz bir sahte prenses olmasına rağmen sanki Türk filmlerindeki saçını süpürge eden fedakar annelerdenmiş gibi devamlı taciz edip ''Neden benimle ilgilenmiyorsun? Neden aramıyorsun? Neden başkalarının çocukları gibi değilsin?'' diye vır vır etmesiydi. 20'li yaşlarında insan bunlara katlanabiliyordu ama 45 yaşında hala aynı şeyleri duymak gerçekten çıldırtıcıydı. DM ne yaptığının bu kadar farkında olmayan ve tüm hayatını sadece etrafındaki hayranlarıyla ilişki kurarak yaşayan benzeri başka bir mahlukla karşılaşmamıştı. Aklına Joan Crawford'un kızının yazdığı Mommy Dearest adlı kitap geldi. Annesiyle ilgili bir kitap yazsa acaba bu kadar eziyetin mükafatı olarak 3-5 kuruş kazanabilir miydi? Anında bu düşüncesinden vazgeçti. Çünkü annesiyle ilgili düşünmek o kadar rahatsız ediciydi ki para bile verseler bu konuda yazmak istemezdi. Zaten hayatının hatırı sayılır bir kısmını bu konuyu düşünmemeye çalışarak geçirmişti. Bu sırada annesi makineli tüfek gibi konuşmaya devam ediyordu. Alice de kocası da gelecek. Bu sefer kısa kalıyoruz New York'ta. Hafta sonu İstanbul'a dönüyoruz. Gene aylarca görüşemeyeceğiz. DM dinlemediği anlaşılmasın diye pardon sonunu duyamadım. Televizyon açıkla dedi. Akşam 7'de yemeğe gel. Yazı yetiştirmem lazım. Yemekten sonra yazarsın. Bu yaşta hala işi konusunda akıl veriyordu. Yemekten sonra geç olur. Olmaz olmaz bak baban da ısrar ediyor. Melih varlıklıya baba demediğini de 35 yıldır öğrenememişti. Tamam dedi telefonu kapattı. İkisi de yemeğe gitmeyeceğini biliyordu. James olsa gidelim yahu zengin evinde beleş yemek kaçar mı derdi. DM telefonu kapattıktan sonra annesine ne James öldü ne de ben İstanbul'a gidiyorum demediğini fark etti. 5. ayrımın sonu. Sayfa 71.